Ayrım 26, sayfa 264. Are de Santana, strateji uzmanı olarak konumunuz belli olduğuna göre farmakon sorunsalından size yaklaşmak ve sizi hakikat sözü filozofları arasına değil, gerçeğe uygunluk sofistleri arasına yerleştirmek doğru olur mu? Michel Foucault, bu konuda ben kesinlikle sofistlerin yanındayım. Zaten Collège de France'da ilk dersimi sofistler üzerine yaptım. Sofistlerin çok önemli olduklarına inanıyorum. Çünkü sofistlerde esas olarak stratejik bir söylem pratiği ve teorisi vardır. Söylemler inşa ediyoruz ve hakikate ulaşmak için değil, yenmek için tartışıyoruz. Bu bir oyundur. Kim kaybedecek, kim kazanacak? Sokrates ile sofistler arasındaki mücadele bu nedenle bana önemli gelir. Sokrates'e göre ancak hakikati dile getirmek istiyorsan konuşmak zahmete değer. İkinci olarak sofistlere göre konuşmak, tartışmak, bedeli ne olursa olsun, hatta en kaba hileler pahasına zafer kazanmak ise bunun nedeni onlara göre söylem pratiği iktidar uygulamasından ayrılamayacağı içindir. Konuşmak bir iktidar uygulamaktır. Konuşmak kendi iktidarını riske etmektir. Konuşmak kazanmayı ya da her şeyi kaybetmeyi göze almaktır. Ve bu noktada Sokratesçiliğin ve Platonculuğun tamamen ihmal ettiği çok ilginç bir şey daha vardır. Konuşma, logos, Sokrates'ten itibaren bir iktidarın uygulanması değildir. Bellek egzersizinden başka bir şey olmayan bir logostur. İktidardan belleğe bu geçiş çok önemli bir şeydir. Üçüncü olarak sofistlerde logosun söylemin maddi varlığı olan bir şey olması fikri de bana çok önemli gelmektedir. Bu demektir ki sofistik oyunlarda bir şey söylendiğinde söylenmiş olur. Sofistler arası oyunda tartışılır. Siz şunu dediniz, onu söylediniz ve söylemiş olduğunuzdan ona bağlısınız. Artık ondan kurtulamazsınız. Bu sofistlerin pek önem vermedikleri bir karşıtlık ilkesi dolayısıyla değil, söylenmiş olan şey maddi olarak orada olduğundan böyledir. Maddi olarak oradadır ve artık bir şey yapamazsınız. Zaten söylemin bu maddiliğiyle çok oynamışlardır. Çünkü daha sonra tarihçilerin büyük zevk aldıkları tüm bu karşıtlıklarla, bu paradokslarla ilk onlar oynamışlardır. İlk olarak şunu onlar demiştir. At arabası kelimesini söylediğimde at arabası gerçekten ağzımdan geçer mi? Eğer bir at arabası gerçekten ağzımdan geçemezse at arabası kelimesini telaffuz edemem. Son olarak da bu ikili maddilikle oynamışlardır. Konuşmamızın maddiliği ile kelimenin kendisinin maddiliği. Onlara göre logos bir kez meydana gelmiş bir olay olduğundan savaş çıkmıştır, zarlar atılmıştır, yapacak bir şey yoktur, cümle söylenmiştir. Dahası bu bir maddiliktir, belli bir yankısı vardır ve tarihçilerin buradan yola çıkarak görece farksız olan cisimsel, cisimsel olmayan sorununu nasıl geliştirdikleri görülür. Oysa burada da Platoncu logos giderek daha az maddi olur. Akıldan, insan aklından daha az maddi olur. Söylemin maddiliği, söylemin olgusal karakteri, söylem ile iktidar arasındaki ilişki, tüm bunlar bana son derece ilginç olan ve Sokratesçilikle Platonculuğun belli bilgi kavramları adına tamamen reddettikleri bir fikirler çekirdeği gibi gelir. R. Machado, anlaşılmıyor. Bant burada işitilmemektedir. Hakikat tartışıldığında, Michel Foucault, söylemlerin fiilen olaylar olduklarını, bir maddilikleri olduğunu söyleyebilirim. R. Machado, sizinkilerden söz etmiyorum. Tüm söylem tarihi boyunca görülen başka söylemlerden söz ediyorum. Michel Foucault, kuşkusuz fakat burada size söylemden ne anladığımı söylemek zorundayım. Söylem tam olarak böyle işlemiştir. Sadece tüm felsefe geleneği onu başka türlü göstermiş, gizlemiştir. Konferansımda biri bir hukuk öğrencisi şöyle dedi. Çok mutluyum. Nihayet hukuk saygınlığına yeniden kavuşturuldu. Evet, herkes güldü. Fakat onun saptamasına cevap vermek istemedim. Ve devam etti. Söylediğiniz şey çok iyi. Çünkü aslında felsefenin her zaman bir güçlüğü, cehaleti olmuştur. Fakat hukuk teorisi konusunda değil. Çünkü tüm Batı felsefesi hukuk teorisine bağlıydı. Hukukun pratiği, adalet pratiği karşısında çok geçirimsizdi. Aslında retorikçi ile filozof arasındaki büyük karşıtlık, hakikat insanı, bilme insanı olan filozof, bir hatipten başka bir şey olmayanı her zaman küçümsedi. Tumturaklı laflar eden, söylemin, kanının insanı, sonuçları ayıran, zafer kazanmak isteyen kimse, felsefe ile retorik arasındaki bu kopukluk bana Platon döneminde olup biteni niteler gibi gelmektedir. Portekizce çeviri şöyledir. Bana Platon döneminde olup bitenden daha karakteristik gelmektedir. Fransızcaya çevirenin notu. Sorun, hitabeti, retoriği, söylem mücadelesini analiz alanına yeniden dahil etmektir. Dil bilimcilerin yaptığı gibi retorik usullerinin sistematik bir analizini yapmak için değil, fakat söylemi, hatta hakikat söylemini retorik usulleri olarak, yenme tarzları olarak, olaylar yaratma, kararlar üretme, savaşlar üretme, zaferler üretme tarzları olarak incelemek için. Felsefeyi retorikleştirmek için. R. Machado, hakikat istencini yok etmek gerekir, değil mi? Michel Foucault, evet. L.C. Lima, niyetinizi anladıysam, bilgi ve iktidar ikili terimini birleştiren bir analiz öneriyorsunuz. Oidipus mitinin değil, Sofokles'in metnini okumanın söz konusu olduğunu biraz önce söylediğinizde bana öyle geliyor ki üstü kapalı olarak sözcüğü yeniden öne çıkarıyorsunuz. Metni yeniden okuma, ifadeyi yeniden okuma gereği buradan kaynaklanıyor. Gördüğüm kadarıyla bunun ilk nedeni kuşkusuz örneğin Levi-Strauss tarzı metin okumanın metindeki iktidarı okumamı sağlamamasıdır. Bu noktada siz şöyle diyorsunuz. Oidipus'ta yeniden okuyacağımız şey suçluluk ya da masumiyet sorunu değildir. Aslında Oidipus Yunan söylem stratejisini vesaire yeniden üreten bir yargıç gibi davranmaktadır. Zorunlu olarak Deleuze'e geri dönüyoruz. Deleuze karşılaştırma yapıyor. Bir yanda Oidipus kompleksinin, Oidipuslaşmanın belli bir toplumsal formasyona uygun olup olmadığını ve diğer yanda toplumun bir tür takınağı, kuruntusu olup olmadığını göstermeye çalışıyor. Bu takınak ancak ilk devletin, Urstadt'ın ortaya çıkışı ile birlikte toplumsal bir formasyon içinde fiilileşecek, mevcut olacaktır. O zaman Deleuze, Oidipus'un fiili hale geldiği bu toplumsal formasyon içinde gösterenin emperyalizmi olmaya başladığını söyler. Sizin açınızdan gösterenin emperyalizminden kopmak bir dil stratejisi önermek söz konusudur. Strateji olarak söylem, hakikatin araştırılması olarak değil, iktidarın uygulanması olarak söylem. Çıkaracağım ilk sonuç kışkırtıcıdır. Bana öyle geliyor ki önerilmekte olan şey soruşturma rejimine karşı sınama rejimine bir geri dönüştür. İkincisi, bence eğer şu zincir ortaya atılırsa, fiili hale gelmiş Oidipus, arzunun özgürleşmesine karşı, Oidipus'a karşı gösterenin emperyalizmi, Oidipus'un bastırılması, şimdi Oidipus'un neden olduğu bu baskıya karşı arzunun özgür kılınması ve sonuç olarak anlamlı zincir olarak metin analizini değil, strateji olarak söylemin yeniden retorikleştirilmesi olarak söylem analizini önermek söz konusuysa, kendime şu soruyu soruyorum. İşlemsel olarak bu, dile getirilen söylemin klasik analizinden nasıl ayrılır? Michel Foucault, bu yönde giden ve şimdiden çok önemli sonuçlar elde etmiş bir araştırma geleneği var. Levi-Strauss'tan daha az tanınmış olsa da Dumézil'in eserini bildiğinizi sanıyorum. Dumézil genellikle yapısalcılığın ataları arasında sayılır. Kendinin pek farkında olmayan bir yapısalcı olduğu, Levi-Strauss'un sahip olduğu kesin ve matematik analiz araçlarına henüz sahip olmadığı, Levi-Strauss'un daha sonraları yapacağı şeyin çeşitli biçimler altında, empirik biçimde hala son derece tarihsel bir taslağını yaptığı söylenir. Dumézil, kendi tarihsel analiz eserinin bu tür yorumlanmasından memnun değil ve Levi-Strauss'un eserine giderek daha düşmanlaşıyor. Dumézil bu alandaki ne ilk ne de son kişidir. Günümüzde Fransa'da Dumézil'in düşüncelerini kısmen alan ve onları uygulamayı deneyen Jean-Pierre Vernant etrafında bir grup vardır. Dumézil'in analizlerinde bir yapı araştırması vardır. Yani örneğin bir mitteki iki kişi arasındaki karşıtlığın yapısal, yani belli sayıda tutarlı dönüşümler içeren türde bir karşıtlık olduğunu gösterme teşebbüsü vardır. Bu anlamda Dumézil tam olarak yapısalcılık yapmaktadır. Fakat onda önemli olan, bugüne kadar az çok ihmal edilmiş olan şey, Dumézil tekrar okunduğunda iki önemli noktadadır. Öncelikle Dumézil, karşılaştırma yaparken, örneğin bir Sanskrit miti ile bir Sanskrit efsanesini ele alabileceğini ve sonra onları karşılaştırabileceğini söylüyordu. Ne ile? Bir diğer mitle değil, örneğin bir Asur ritüeliyle ya da bir Roma hukuk pratiğiyle. Dumézil'e göre sözel mite, sözel üretim olarak mite atfedilen mutlak ayrıcalık yoktur. Aynı ilişkilerin bir söyleme olduğu kadar dinsel bir ritüele ya da toplumsal bir pratiğe de müdahale edebileceğini kabul eder. Dumézil'in bütün toplumsal yapıları, toplumsal pratikleri, kuralları bir söylem evreninde özdeşleştirmekten ya da yansıtmaktan uzak durarak aslında söylem pratiğini toplumsal pratiklere yeniden yerleştirdiğini sanıyorum. Dumézil ile Lévi-Strauss arasındaki temel fark budur. İkinci olarak, söylem ile toplumsal pratik arasında homojenleşme olmasından yola çıkarak söylemi etkinliği, sonuçları olan ve toplumda bir şey üreten, bir sonuç almaya yönelik ve sonuç olarak bir stratejiye itaat eden bir pratik olarak ele alır. Dumézil'in çizgisinde Vernon ve başkaları Asur mitlerini ele aldılar ve dünyanın gençlik çağına özgü bu büyük mitlerinin temel işlevinin krallık iktidarını onarmak, canlandırmak olduğunu gösterdiler. Bir kral bir diğerinin yerine geçtiğinde ya da 4 yıllık yönetme dönemlerinin sonuna geldiğinde ve bir başkası yönetmeye başlayacağında krallık iktidarını ya da bizzat kralın kişiliğini güçlendirme işlevi olan tören kuralları tekrarlanıyordu. Kısacası bu söylem sorununu toplumsal pratiklerin içindeki ritüel olarak, pratik olarak, strateji olarak görüyoruz. Sonunda ilk plana önermenin, söylenen şeyin, söylenmiş olanın sahnesinin geçtiğini söylediniz. Önerme derken neyi kastettiğimizi bilmemiz gerekir. Kelimeler toplamını, gösteren unsurlar toplamını, dahası gösterenle gösterilenin anlamını sözce diye adlandıracaksak, benim ve Dumézil'in sözceden ve söylemden bunu anlamadığımızı belirtmeliyim. Avrupa'da hukuksal, siyasi pratiklerden yola çıkan tüm bir söylem analizi geleneği vardır. Fransa'da Glotz, Gernet, Dumézil ve günümüzde de Vernon vardır. Bence bunlar en önemli kişilerdi. Yapısalcılık, söylem bütünlerini ele almaktan ve bu önerme bütünleri arasında geçiş, dönüşüm yasaları, izomorfizmler arayarak onları sadece ifadeler olarak görmekten ibarettir. Beni ilgilendiren bu değildir. L.C. Lima, yani farklılık bir korpus farklılığıdır. Bir mitin diğeriyle karşılaştırılması bir korpusu gerektirir. Oysa siz heterojen korpuslar arasında karşılaştırma yapmayı öneriyorsunuz. Michel Foucault, heterojen korpuslar arasında fakat bir tür izotopiyle, yani uygulama alanı olarak özel bir tarihsel alana sahip olarak. Lévi-Strauss'un yaptığı ayrım gerçekte bir tür homojenlik varsayar. Çünkü mitler söylemler söz konusudur. Fakat tarihsel ya da tarihi coğrafi homojenlik yoktur. Oysa ki Dumézil'in aradığı şey Hint-Avrupa toplumlarının oluşturduğu bir bütünde bir korpus oluşturan şeyi coğrafi ve siyasi, tarihsel ve dil bilimsel bir izotopi, teorik söylemlerle pratikler arasında bir karşılaştırma oluşturan şeyi bulmaktır. M.T. Amaral, söylemsel oluşumları anlamak için bir özneye bel bağlamak, söylem hacminin saklandığı mitleştirici bir süreçtir. Pratiğe ve tarihe bel bağlamak, bu söylemi yeniden gizlemek anlamına gelmez mi? Michel Foucault, belli bir analiz biçimini söylemsel pratiğin, söylemsel stratejinin söylem düzlemlerini gizlemekle suçluyorsunuz. Benim önerdiğim analizin başka şeyleri gizleyip gizlemediğini mi öğrenmek istiyorsunuz? M.T. Amaral, söylemsel oluşumların bir olguyu nasıl meydana getirdiklerini ve sanıyorum gerçekten böyle kabul edilebileceğimiz tek olgu onlar ve bunu yorumlamanın onu bir özneye ya da nesnelere terk etmenin mitleştirmek olduğunu bize gösterdiniz. Konferansınızda yine de pratiklere ve tarihe gönderme yaptınız. Yani pek iyi anlayamıyorum. Michel Foucault, bana gerçekte analiz edilebilir, bize sunabilecek tek unsurun söylem olduğu ve sonuç olarak geride başka bir şey olmadığı, sadece söylemin var olduğu fikrini atfediyorsunuz. M.T. Amaral, geri kalanın var olmadığını söylemedim, erişilebilir olmadığını söyledim. Michel Foucault, bu önemli bir sorun. Gerçekte var olan tek şeyin söylem olduğunu söylemenin anlamı yoktur. Çok basit bir örnek. Kapitalist sömürü, bir biçimde teorisi doğrudan doğruya bir söylem içinde asla gerçekten formüle edilmeden gerçekleşti. Analitik bir söylemle sonradan ortaya çıkarılabildi. Tarihsel söylem ya da ekonomik söylem. Fakat tarihsel süreçler bir söylemin içinde mi uygulandı? İnsanların yaşamı üzerinde, bedenleri üzerinde, çalışma saatleri üzerinde, yaşamları ve ölümleri üzerinde uygulandı. Yine de kapitalist sömürünün yerleşmesini ve sonuçlarını incelemek istiyorsak neyi ele almamız gerekiyor? Nerede ortaya çıktığını göreceğiz. Geniş anlamda anlaşılan söylemlerde, yani ticari kayıtlarda, ücret oranlarında, gümrüklerde. Dar anlamdaki söylemde de görürüz. Yönetim kurullarının aldığı kararlarda ve fabrikaların yönetmeliklerinde, fotoğraflarda vesaire. Tüm bunlar bir anlamda söylem elemanlarıdır. Fakat dışına yerleşip inceleyeceğimiz tek bir söylem evreni yoktur. Örneğin kapitalizmin ya da temsilcilerinin, kapitalist iktidarın, selametin hiçbir ücret artışı talep etmekmeksizin çalışmak olduğunu açıklamak için geliştirdikleri ahlak söylemini inceleyebilirdik. Bu çalışma etiği 18. yüzyıl sonundan 19. yüzyıl sonuna kadar son derece önemli bir söylem türü meydana getirmiştir. Katolik ders kitaplarında, Protestan ruhani rehberlerinde, okul kitaplarında, gazetelerde vesaire gördüğümüz ahlak söylemi. O halde bu korpusu, bu kapitalist ahlak söylemi bütününü ele alabilir ve analiz yoluyla bunun hangi stratejik amaca denk düştüğünü gösterebilir, böylece bu söylem ile kapitalist sömürünün pratiği arasında ilişki kurabiliriz. Ve bu anda bu ahlak söylemlerinin stratejisini incelemek için kapitalist sömürü söylem ötesi unsur olarak bize hizmet edecektir. Bununla birlikte bu pratiklerin, bu kapitalist sömürü süreçlerinin bir anlamda bir dizi söylemsel unsur aracılığıyla bilinecekleri doğrudur. Kısacası daha sonra birincisiyle çelişmeyen bir diğer usulü mükemmel biçimde uygulamaya sokabiliriz. Örneğin kapitalist ekonomi söylemleri. Kapitalist işletmelerin muhasebesinin nasıl oluştuğunu kendimize sorabiliriz. Orta çağın sonundan itibaren görülen hesap edilir ücretlerden günümüzün dev ulusal muhasebelerine kadar kapitalist işletmenin yaptığı bu denetimin tarihi yapılabilir. Hangi stratejiye bağlı olduğunu, neye hizmet ettiğini, ekonomik mücadelede nasıl işlediğini göstermek amacıyla bu tür söylemin analizi mükemmel olarak yapılabilir. Bu nereden yola çıkarak yapılır? Başka söylemler üzerinden bilinebilecek bazı pratiklerden yola çıkarak. H. Pellegrino, analist ile hasta arasındaki ilişkinin bir iktidar ilişkisi olduğunu söylüyorsunuz. Katılıyorum, fakat bir psikanalizin zorunlu olarak analistin iktidara sahip olduğu ve analiz edilenin bu iktidara tabi olduğu bir iktidar ilişkisi oluşturan bir şey olması gerektiğini sanmıyorum. Eğer böyle olsaydı, psikanalizin kötü bir şey olduğunu, kötü yapılmış olduğunu ve emredici bir psikoterapiye dönüştüğünü söyleyebilirim. Analist ikame edici, baskın bir rol oynamaya koyulur. Bu bir analist değildir. Doğrusu, bir analistin iktidarı varsa, bu hastanın ona verdiği bir iktidarla verilmiştir. Hasta, analistin iktidara sahip olmasına ihtiyaç duyduğu içindir. Çünkü bir bakıma hasta analistin iktidarına bağımlıdır. Dahası bir hastanın analiste her şeye kadir bir iktidar verdiği, bahşettiği sık görülür. Bu hastanın her şeye muktedir olma arzularının yansısıdır. O halde bütün analiz son çözümlemede analiz edilenin analiste vermek istediği bu iktidarı sorgulamaktan ibarettir. Analist var olma amacında onun yerine geçebilsin diye analiz edilen tedavisinden ve araştırmasından vazgeçmek ister. Analist eğer iyi bir analistse, hastanın ona iktidarı vermek istediği, onu kabul edemeyeceği bir iktidarla donatmak istediği bu aktarım yöntemini özellikle sorgulamak ve yok etmek zorundadır. ve bir insani anlaşma atmosferinde, mutlak eşitlik atmosferinde, hakikatin araştırıldığı bir atmosferde yok etmeye çalışmalıdır. Michel Foucault, bu tartışma son derece önemlidir. 60 yıl önce, 1913'te Brezilyalılar ve Almanlar psikanalizden söz etmek için buradaydılar. Freud, 1928'den itibaren Brezilya'da bir psikanalist grubunun oluşumundan söz eder. Fransızlar yoktu çünkü o dönemde bu konuda hiçbir şey bilmiyorlardı. Tartışma şimdiki kadar güçlüydü ama neye yönelikti? Her şeyin gerçekten cinsellik olup olmadığını öğrenme sorunu üzerineydi. Başka deyişle tartışmanın teması cinsellik, cinselliğin genelliği ve yayılmasıydı ve yine şiddetli tartışmalara neden olmuştu. 15 dakika boyunca psikanalizi tartışmış olmamıza rağmen cinsellik, libido ve arzu kelimelerinin hemen hemen hiç telaffuz edilmemesini harika buluyorum. Yıllardan beri olayları iktidar ilişkisine yerleştirmek isteyen benim gibi biri için psikanaliz konusunun şimdi nasıl tartışıldığını görmek son derece sevindirici. Günümüzde geleneksel sorunların tam bir dönüşümünden geçtiğimizi düşünüyorum. Castel'in yazdığı 3 hafta önce çıkmış Le Psychanalisme adlı bir kitap Brezilya'ya geldi mi bilmiyorum. R. Castel, Le Psychanalisme, Paris, Maspero, Texte de Alulupi, Psychanalyris, 1973. Robert Castel bir dosttur, birlikte çalıştık. Psikanalizin son çözümlemede geleneksel psikiyatriye ait olan iktidar ilişkilerine yer değiştirmeye, onları değiştirmeye ve nihayet ele geçirmeye, yer değiştirmeye çalıştığı fikrini ele almayı denemektedir. Bunu beceriksizce deliliğin tarihinin sonunda ifade etmiştim. Fakat Castel konuyu belgelerle, özellikle psikiyatrik, psikanalitik, psikoterapötik uygulama üzerine belgelerle, iktidar ilişkileri terimlerini kullanan bir analizle çok ciddi olarak ele almaktadır. Bunun çok ilginç bir çalışma olduğu kanısındayım. Fakat psikanalistleri çok gücendirebilir. İlginç olan şey, bu kitap Mart ayında çıktı ve ben Fransa'dan ayrılırken Mayıs başında gazeteler henüz bundan söz etmeye cesaret etmemişlerdi. Psikanalizin iktidar ilişkisini yok etmek için ortaya çıktığını söylediğinizde sizinle hemfikirim. İki ya da birçok kişi arasında varlığı doğrulanacak ve işlevi iktidar ilişkilerine hakim olmaya ve onları tamamen yok etmeye ve nihayet herhangi bir biçimde onları denetlemeye, çünkü iktidar ilişkileri tenimizden, bedenimizden, sinir sistemimizden geçer, çalışmak olacak bir tür ilişkinin tam anlamıyla hayal edilebileceğini düşündüğümde hemfikirim. Bir psikoterapi, bir grup ilişkisi, bu iktidar ilişkisini tamamen kırmayı deneyecek bir ilişki fikri, son derece verimli bir fikirdir. Ve psikanalistler bu iktidar ilişkisini projelerinin eksenine yerleştirirlerse harika olurdu. Fakat psikanalizin bugün uygulandığı şekliyle seans başına bilmem kaç frankla iktidar ilişkilerinin yıkımını denemeyeceğini söylemeliyim. Psikanaliz şimdiye kadar bir normalleştirme biçiminde sürdü. H. Pellegrino, örneğin antipsikiyatri, Arjantin hareketi gibi bir dizi önemli vaka var ve doğal olarak bir grup İtalyan psikanalistle zaten tanıştınız. Enternasyonelden ayrılıp 4. enternasyoneli kurmuş olan parlak bir grup. Demek ki psikanalize toptan baskıcı bir kurum görünümü veren bir ya da iki ayrık örneği incelememek gerekir. Günümüzde bunun doğru bir görünüm olduğunu sanmıyorum. Ayrıca iktidarın radikal sorgulanması konumunda yer alan bir hareket de var. Bu psikanalizin tam da nominal tahakküm olan iktidar ilişkisinin yıkım süreci olduğunun kanıtıdır. Michel Foucault, bir psikanalist olmadığımı tekrarlayayım fakat psikanalizin iktidar ilişkilerinin imhası olduğunu işitince şaşırıyorum. Günümüzde psikoterapi ortamlarında farklı deneyim ve ilkelerden yola çıkarak bu iktidar ilişkilerine boyun eğmeyen bir psikoterapinin nasıl yapılabileceğini görmeyi deneyen bazı kimseler olduğunu söyleyebilirim. Onları sayabiliriz fakat psikanalizin bu olduğunu söyleyemeyiz. Bu iktidar ilişkilerini yıkmayı deneyenler büyük güçlüklerle karşılaşırlar ve denemelerine övgüye değer bir mütevazılıkla başvururlar. H. Pellegrino, fakat bugün psikanalist var, psikanalist var. Ne iyi ki bizler bizi niteleyen monolitik birliği parçaladık. Michel Foucault, tarihçi olarak konuşmama izin verin. Psikanalizi, Batı dünyasında gerçek bir önemi olmuş kültürel bir fenomen olarak düşündüğümüzde, diyebiliriz ki bir bütün oluşturan pratik olarak psikanaliz, normalleşme yönünde bir rol oynamıştır. Ayrıca yine iktidar ilişkileri oluşturan üniversite hakkında da aynı şey söylenebilir. Fakat bu rolü yerine getirmemeyi denemiş ve deneyen bazı üniversitelerde vardır. İktidar ilişkilerinin imhası için psikanaliz içinde gösterilen çabalar konusunda sizinle hemfikirim. Fakat psikanalizi iktidarı sorgulayan bilim olarak nitelendiremem. Freudçu teoriyi de iktidara karşı çıkma denemesi olarak nitelendiremem. Belki bizim bakış açılarımız arasındaki fark bağlamlarımızın farklılığından kaynaklanmaktadır. Fransa'da Freudo-Marksist dediğimiz ve belli bir ideolojik önemi olan insanlar var. Bu insanlara göre özünde devrimci ve karşı çıkışçı iki teori vardır. Marksist teori ve Freudçu teori. Biri üretim ilişkilerini merkez almaktadır, diğeri zevk ilişkilerini. Üretim ilişkilerinde devrim, arzuda devrim. Oysa Marksist teoride bile iktidar ilişkilerinin sürdürülmesinin birçok örneğini bulabiliriz. L.C. Lima, bana öyle geliyor ki esas sorun psikanaliz değil, iktidar fikrinin ele alınışı. Ele alınış biçimi onu fetiş haline getiriyor. Yani iktidardan her bahsedildiğinde sömürü düşünülüyor. Bir analiste para ödüyorum, demek ki sömürülüyorum. Üniversiteden söz ediliyor. Fakat Foucault bize konuşmak için para alıyor. Negatif bir ilişkiyi belirleyen kendi başına ödeme sorunu değildir. İktidarı tek bir gerçeklik olarak ele alırsak her iktidar baskı anlamına gelir. İktidarı fetiş haline getiriyorum. Daha ziyade iktidarın negatif ve pozitif koşullarını analiz etmeliydim. Çünkü bu ayrımı yapmazsam sadece anarşist bir temeli yeniden oluşturmakta olacağım. Ya da bir hippi düşüncesinin daha çağdaş, akademik bir yorumda bilgesi olacağım. C. Katz. Hippi, anarşist düşüncesinin zararlı niteliğinin nerede olduğunu görmediğimi eklemek isterim. Bence Deleuze, hippi ve anarşisttir ve bunun neresi zararlı bilmiyorum.